Ayrım 10. Cebelavi Sokağı'nın Çocukları. Necip Mahfuz. Sayfa 95. Cebel. 24. Bölüm. Vakıf karşılıklı iki sıra ev inşa ettirerek sokağımızı oluşturmuş oldu. Bu iki sıra konağın önünden dosdoğru Cemaliye yönüne doğru uzanıyordu. Konak sokağın çöle bakan ucunda bulunuyordu ve dört bir tarafı boştu. Cebelavi adını taşıyan sokağımız bu bölgenin en uzun sokağıdır. Hamdan sokağında olduğu gibi evlerin çoğunun avlusu vardır. Ama sokağın Cemaliye'ye daha yakın olan ikinci yarısında çoğunlukla barakalar bulunur. Ancak resmi tamamlamak için vakfın vekil harcının sağ taraftaki sıranın ucunda bulunan evini ve çete liderinin sol taraftaki sıranın sonunda bulunan evini de unutmamak gerek. Konak sahibi en yakın hizmetkarlarıyla konağa kapanmıştı. Cebel Avi'nin tüm çocukları gençken ölmüştü. O zamanlar vakfın vekil harcı olan efendi dışında Cebel Avi'nin soyundan konakta doğup orada ölmüş hiç kimse kalmamıştı. Sokak sakinlerinin bazıları seyyar satıcıydı, bazıları da dükkan veya kahvehane işletiyordu, birçoğu dilencilik yapıyordu. Bir de eli ayağı tutan herkesin çalışabileceği bir iş dalı vardı, o da uyuşturucu ticaretiydi. Özellikle de esrar, afyon ve afrodizyakların ticareti. Kalabalık ve gürültü eskiden sokağımızın en büyük özelliğiydi, şimdi de öyle. Yalın ayak ve neredeyse çırılçıplak çocuklar her köşe bucakta oynar, sokağı bağırışlarıyla çınlatır, yerleri pislikleriyle kaplarlardı. Kadınlar evlerin girişlerinde toplanır. Biri ebe gümeci doğrar, başka biri soğan soyar, bir üçüncüsü de ateşi karıştırırdı. Bir yandan dedikodu ve şakalar paylaşılır, gerektiğinde beddualar ve küfürler yağdırılırdı. Şarkıların, ağlamanın, müzikli cin kovma işlemlerinin, ısrarlı ritminin sonu gelmezdi. Bu arada tangırtılar arasında devamlı olarak el arabaları geçer, orada burada tartışmalar ve yumruk yumruğa kavgalar kopardı. Kediler miyavlar, köpekler avlar, kediler de köpekler çöpler için kavgaya tutuşurdu. Duvarların üzerinde ve avlular boyunca sıçanlar koştururdu. İnsanların bir yılan ya da bir akrep öldürmek için bir araya gelmesi de ender görülen bir şey değildi. Sayılarını sadece bitlerin geçebildiği sinekler, yemek yiyenlerin tabaklarına, içki içenlerin maştapalarına girer, insanların gözleri etrafında dolanır, ağızları civarında vızıldar, herkesle içli dışı olurlardı. Genç adamlar cesaret ya da kas gücü sahibi olduklarını keşfeder keşfetmez, barışçıl insanların işine karışmaya başlar, kendi işlerine bakan insanlara saldırır, sokak üzerindeki mahallelere kendilerini koruyucu olarak da yatırlardı. Çalışanlardan haraç toplar, hayatlarını sadece zorbalık yaparak kazanırlardı. Kidra, El-Layti, Ebu Sari, Bereket veya Hammu da böyle çete liderleriydi. Zaklut da bunlardan biriydi. Birer birer tüm çete liderleriyle kavgaya tutuşarak hepsini yendi, hepsini haraca keserek bütün sokağın ağası haline geldi. Vekil Harç Efendi emirlerini yerine getirmek ve olası sorunlardan kaçınmak için böyle birine ihtiyacı olduğunu anladı. Onu himayesine alarak vakıf gelirinden maaş bağladı. Zaklut Vekil Harc'ın evinin karşısındaki bir eve yerleşti ve yetkilerini kuvvetlendirmekte ona yardımcı oldu. Böyle olunca çete liderleri arasındaki kavgaların sayısı azaldı. Zira aralarındaki en büyük çete lideri daha küçük çete liderlerinden birinin güçlenmesiyle sonuçlanabilecek, dolayısıyla da kendi konumunu tehdit edebilecek bu rekabetten hoşlanmıyordu. Böylece fakir, barışçıl mahalle sakinleri de çete liderlerinin bastırılmış ve sattıklarını tek kurban haline geldiler. Peki sokağımız bu kadar acınasız bir duruma nasıl düştü? Cebel abi Ethem'in çocuklarının vakıf mülklerinden yararlanabileceğine söz vermişti. Avlulu evler inşa edildi, halka para yardımında bulunuldu ve insanlar bir süreliğine mutlu bir hayat sürdürdü. Baba konağın kapısını dış dünyaya kapattıktan sonra Vekil Harç bir süre boyunca onu örnek aldı. Ama sonra kalbini hırs bürüdü ve vakıf hazinesinden zimmetine para geçirmeye başladı. Önceleri zimmetine küçük miktarlar geçirdi ve ödediği yevmiyeleri kıstı. Sonra satın aldı, çete liderinin verdiği güvenceyle paranın tamamına el koydu. Halkın en küçük ve küçümsenen işleri kabullenmekten başka seçeneği kalmamıştı. Sayıları çoğaldı, yoksullukları arttı, zamanla pislik ve sefalete düştüler. Güçlüler başkalarına zulüm etmeye, yoksullar dilenmeye ve herkes uyuşturucu kullanmaya başladı. Halk birkaç parça yiyecek için çalışıp didiniyordu. Ama çete liderleri hem yiyeceğin bir kısmını alıyor hem de teşekkür yerine dayak atıyor, hakaret ediyorlardı. Sadece çete liderleri rahat ve lüks içerisinde yaşıyordu. Üzerlerinde ağaları, onların da üzerinde vekil harç vardı. Hepsinin altında da ezilen halk duruyordu. Bazı zavallılar haraç ödeyemeyecek durumda olursa mahallenin tamamından intikam alınırdı. Eğer o kişiler durumu ağaya şikayet ederse de dayak yer, mahallenin çete liderine devredilir, tekrar dayak yerdi. Eğer durumu vekil harca şikayet edecek olursa da vekil harçtan, sokağın ağasından ve var olan tüm mahalle çete liderlerinden sırayla dayak yerdi. Çağımızda yaşanan ve benim de tanıklık ettiğim bu korkunç durum, hikaye anlatıcılarının tarif ettiği uzak geçmişin bir yansımasıydı. Sokağımızın her köşesinde bulunan kahvehanelerdeki şairler sadece kahramanlık çağlarını anlatırlar ve güçleri mahcup edebilecek şeyleri ortalıkta anlatmaktan kaçınırlar. Şarkılarında vekil harç ile çetelerini, sahip olmadığımız adaleti, tatmadığımız merhameti, görmediğimiz saygınlığı, var olmayan dindarlığı ve adını bile duymadığımız dürüstlüğü överler. Atalarımızın neden bu lanet sokakta yaşadığını, bizim neden burada yaşadığımızı sık sık düşünürüm. Ama bu sorunun cevabı çok basittir. Başka sokaklarda hayat, burada katlandığımız hayattan daha da kötü olacaktır. Tabii oraların çete liderleri, buraların çete liderlerinin onlara yaptıklarının intikamını almak için bizi öldürmezlerse. İşin tuhafı başka insanların bizi kıskanıyor olması. Başka sokaklardaki komşularımız ne kadar kısmetli bir sokak derler. Hem eşi bulunmaz bir mirasları hem de isimleri bile kanımızı donduran çete liderleri var. Ama tabii vakfımızdan gelen tek şey bela, koruyucularımızdan da sadece hakaret ve eziyet. Ama bütün bunlara rağmen hala buradayız, sabrediyoruz. Zamanını bilmediğimiz bir geleceği bekliyoruz ve konağı göstererek "Muhterem babamız orada" diyoruz. Çete liderlerimizi göstererek "Bunlar insanlarımız, Allah tüm kulların efendisidir" diyoruz. 25. Bölüm. Bir gün El Hamdanların sabrı taştı ve mahallede isyan dalgaları yayılmaya başladı. El Hamdanlar sokağın başında efendi ile Zaklut'un evlerine yakın yerde, eskiden Etem'in barakasının bulunduğu bölgede yaşıyorlardı. Ailenin en büyüğü Hamdan, sokağın en güzel kahvehanesinin, Hamdan sokağının ortalarında bulunan avlulu evlerle çevrili Hamdan kahvehanesinin sahibiydi. Yaşlı Hamdan üzerinde gri bir pelerin, başında işlemeli bir sarık, kahvehanenin girişinin sağ tarafında oturur, devamlı olarak bir koşuşturma içinde olan garson Abidin'den gözlerini ayırmaz, bir yandan da müşterilerle dedikodu yapardı. Kahvehane dar ama uzundu. Etem'i ölüm döşeğinde kapının eşiğinde duran Cebel Abi'ye bakarken gösteren, yüceltilmiş bir resmin altında oturan şairin bankına kadar uzanıyordu. Hamdan şaire işaret etti, şair de rebabına uzandı ve akord ettikten sonra şarkısında Cebel Avi'nin sevgili vekil harcını ve insanların en mükemmeli olan Zaklut'u yüceltmeye başladı. Daha sonra da Cebel Avi'nin hayatından bir bölümü, Etem'in doğumundan önceki zamanı anlattı. Kahve, çay ve tarçın çayını yudumlayanların sesleri nargilelerden yükselen dumanlara karıştı, tavan lambasının etrafında şeffaf bir bulut oluşturdu. Bütün gözler şairin üzerindeydi. Anlatımın güzelliği ya da bir nasihatin doğruluğu karşısında bazıları başlarını salladı. Bu kıvrak ve muhteşem dakikalar tutkulu anlar kadar hızlı geçti ve sona gelindiğinde şair övgü yağmuruna tutuldu. Bu noktada elhamdanlar ruhlarının derinliklerinde bir isyan dalgası hissettiler. Gözü yaşlı Idris kahvehanenin ortasındaki yerinden konuşarak Cebel abinin dinlemiş oldukları hikayesi konusunda yorumda bulundu. O zamanlar dünyada iyilik vardı. Ethem bile tek bir gün açlık çekmedi. Tamar Henna adındaki yaşlı bir kadın kahvehanenin önünde belirdi. Başının üstünde taşıdığı portakal sepetini yere indirdi ve gözü yaşlı Idris'e ''Ağzına sağlık Idris, sözlerin lezzetli portakallar kadar tatlı.'' dedi. ''Git buradan kadın.'' diye onu azarladı yaşlı hamdan. ''Bu saçmalıklarından vazgeç artık.'' Ama Tamar Henna kahvehane kapısına yakın bir yere oturdu. ''Burada senin yanında oturmaktan daha güzel bir şey var mı ihtiyar?'' dedi. Portakal sepetini işaret etti. ''Bütün gün gece yarılarına kadar ortalıkta dolanıp bunları satıyorum efendim ve bunu birkaç kuruş için yapıyorum.'' Yaşlı adam ona cevap vermek üzereydi ki yaklaşan öfkeli yüzü kir içindeki dulmayı fark etti ve ona baka kaldı. Dulma gelip kapının eşiğinde karşısına durdu ve ''Allah kahretsin o alçağı, Kidra.'' Kidra alçakların önde gideni, ona yarına kadar sabret. Sana ödememi yapabilmem için Allah bana rızkımı verecektir dedim. O da beni yere fırlatarak öyle bir ezdi ki neredeyse boğuluyordum diye bağırdı. Kahvehanenin en uzak köşesinden Dabis'in sesi duyuldu. Gel buraya dulma, gel yanıma otur. Allah kahretsin o soysuzları. Bu sokak bize ait ama onlar bizi burada köpekmişiz gibi dövüyorlar. Dulma Kidra'ya ödemesini yapamaz. Tamar Hanna da birkaç adım ötesini görememesine rağmen portakal satarak etrafta dolanır. Ya sen, Ethem'in oğlu Hamdan, senin cesaretin nerede? Dulma içeri girdi. Ethem'in oğlu, cesaretin nerede? Cehenneme git Tamar Henna. Koca bulmakta 50 yıl geciktin. Neden hala bu adamları rahatsız edersin?
Adam mı? Ne adamı diye sordu kadın.
Hamdan kaşlarını çattı ama daha konuşamadan Tamar Henna özür dilemek istercesine sözünü kesti.
''Şu şairi dinlememe izin ver yeter.''
''Ona el Hamdanların bu sokakta nasıl rezil edildiğinin hikayesini anlat.'' dedi Dabis acılı bir sesle şaire. ''Sakin ol Dabis amca.'' dedi şair ve gülümseyerek onu yatıştırmaya çalıştı. ''Kızma efendimiz.'' ''Efendiymiş.'' diye onu tersledi Dabis. ''Efendimiz halkı dövüyor, eziyor ve öldürüyor. Efendimiz kim biliyorsun?''
''Kidra veya başka bir şeytan aniden aramızda belirebilir.'' dedi şair endişeyle.
''Hepsi İdris'in çocukları.'' diye fikrini belirtti Dabis. Şair yumuşak bir sesle konuştu. ''Sakin ol Dabis amca, burayı başımıza yıkmalarına neden olacaksın?''
Dabis oturduğu yerden kalktı, uzun adımlarla kahvehaneyi boydan boya geçerek Hamdan'ın sağındaki sıraya oturdu. Tam konuşmak üzereydi ki kahvehanenin önünde çekirge sürüsü gibi toplanmış, birbirlerine küfür yağdıran çocukların ani gürültüsü sesini bastırdı.
''Şeytanın çocukları!'' diye bağırdı onlara Dabis. ''Geceleyin gidip saklanacağınız inleriniz yok mu?''
Çocuklar onun bağırışını aldırmayınca arı sokmuş gibi yerinden sıçradı ve üzerlerine çullandı. Çocuklar yaşasın diye bağırıp koşarak uzaklaştılar. Bu arada kahvehanenin karşısındaki binanın pencerelerinden koro halinde kadın sesleri duyuldu. ''Allah aşkına o çocukları korkuttunuz.''
Dabi sinirli bir şekilde elini salladı, tekrar yerine oturdu. ''İnsan ne yapsın? Bir yandan bu çocuklar, bir yandan çete liderleri ve o vekil harç, bize huzur yok.''
Herkes aynı fikirdeydi. Elhamdanlar vakıf üzerindeki haklarını kaybetmişti. Aşağılanıyorlar, sefalet içinde yaşıyorlardı. Elhamdanlar onlardan biri bile olmayan, en kötü şöhretli mahallelerden birinden gelen bir çete liderinin hükmü altındaydılar. Kidra aralarında kasıla kasıla yürüyor, istediğine dayak atıyor, istediğinden haraç alıyordu. Elhamdanların sabrı taşmıştı artık. Mahallelerinde isyan dalgalarının yayılmaya başladığı hissediliyordu.
Dabis Hamdan'a döndü. ''Herkes seninle hemfikir Hamdan. Hepimiz Hamdanlardanız. Sayıca çoğuz. Soyumuzu herkes bilir. Ve bu vakıfta vekil harç kadar hakkımız var.''
''Allah'ım bu gece iyi bitsin.'' diye mırıldandı şair. Hamdan pelerinine sarındı ve kavisli gür kaşlarını kaldırdı.
''Bunu daha önce de tekrar tekrar söyledik. Bir şeyler olacak.
Bunun kokusunu alabiliyorum.
Ali Favanis cellabiyesinin ucunu tutarak başında kaşlarına doğru indirdiği gri takyesi kahvehaneye girerken yüksek sesle selam verdi. Hemen ardından herkes hazır, para lazımsa dilenciler bile verecek diye ekledi.
Dabis ile Hamdan'ın arasına oturdu. Kahvehanenin garsonu abidine seslendi. Şekersiz bir çay.
Şair Ali Favanis'in dikkatini çekmek için yüksek sesle öksürdü. Ali Favanis de gülümseyerek göğüs cebine uzandı, cüzdanını çıkarıp açtı, içinden küçük bir paket aldı ve şaire fırlattı. Soru sorarcasına Hamdan'ın bacağını hafifçe vurdu.
''Mahkemeye gideceğiz.'' diye cevap verdi Hamdan.
''Başka çare kalmadı.'' dedi Tamar Henna.
''Sonuçlarını bir düşünün.'' dedi şair hediyesini açarken.
''Şu anda yaşadığımız daha büyük bir utanç olamaz ve çoğunluk bizden taraf. Efendi nereden geldiğimizi onunla ve vakfın sahibiyle akraba olduğumuzu görmezden gelemez.''
Şair Hamdan'a anlamlı bir şekilde baktı.
''Bizde çözümden bol ne var?'' dedi.
''Benim aklıma çok iyi bir fikir geldi.'' dedi Hamdan. Karşılık verircesine herkes dönüp ona baktı.
''Vekil harca gidelim.'' ''Ne kadar büyük bir adam.'' dedi abidin.
''Ali Favanis'e çayını sunarken gidip mezarlarımızı kazmaya başlayalım.''
''Geleceğini çocuklarından dinle.'' diye güldü Tamar Henna.
''Gitmemiz lazım.'' dedi Hamdan kararlı bir şekilde. ''Beraber gideceğiz.''
26. Bölüm. Hamdan, Dabis, İris, Dulma, Ali Favanis ve şair Rıdvan'ın öncülük ettiği El Hamdan ailesinden kadınlı erkekli bir grup Vekil Arc'ın evinin önünde toplandı. Rıdvan Hamdan'ın tek başına gitmesini önermişti. Bu şekilde bir başkaldırı olduğu kuşkusu ortadan kalkacak ve ceza almaktan kurtulacaklardı. Ama Hamdan ona açık yüreklilikle ''Beni öldürmek kolay olur ama El Hamdanların tamamını öldüremezler.'' dedi. Kalabalık sokaktaki herkesin ve özellikle komşuların ilgisini çekmişti. Pencerelerde kadınlar belirdi, insanlar başlarında taşıdıkları sepetlerle tepsilerin altından ve el arabalarının arkasından gizlice baktılar. Yaşlı genç herkes El Hamdanların ne istediğini birbirine sormaya başladı. Hamdan dış kapının pirinç tokmağını vurdu, bir süre sonra kapı açıldı. Bekçinin asık suratı göründü. Farklı türlerden yasemin kokularıyla yüklü esintiler hissedildi. Bekçi sinirli bir şekilde kalabalığa baktı.
''Ne istiyorsunuz?''
''Vekil Arca Hazretleri'yle görüşmek isteriz.''
''Hepiniz mi?''
''Her birimiz onunla görüşmeye layık insanlarız.''
''Sizi içeriye alana kadar burada bekleyin.''
Kapıyı kapatmaya çalıştı ama Dabis hemen kapının arasından sıkışarak içeriye girdi.
''Bizi içeride bekletmen daha nazik bir davranış olur.'' dedi.
Diğerleri de anne tavuğun arkasından gelen civcivler gibi içeriye doluştular. Aralarında Dabis'in atılganlığına içerlemiş olan Hamdan da vardı. Grup teras ile bahçe arasındaki üstü kapalı koridorda ilerledi.
''Buradan çıkmanız lazım.'' diye bağırdı bekçi.
''Misafirler dışarı atılmaz. Git efendine burada olduğumuzu söyle.''
Adam itiraz etmek için dudaklarını oynattı ama ağzından bir şey çıkmadı. Asık suratının ifadesi değişti, sonra döndü ve hızla içeriye yöneldi. Kalabalık holün girişindeki perdenin arkasında kayboluncaya kadar onu gözleriyle izledi. Sonra bazılarının gözleri perdeye takılı kaldı. Bazılarınınki de bahçeye. Palmiyelerle çevrili çeşmeye, evin duvarlarını saran üzüm çardağına ya da bahçe duvarlarına tırmanan Yasemin'e gitti. Kendilerinden geçmiş ama bir yandan da duyuları endişeden uyuşmuş bir halde etraflarına baktılar. Sonra yine holün girişini kapatan perdeye diktiler gözlerini. Derken perde çekildi ve efendinin kendi göründü, suratı asıktı. Merdivenin başına doğru birkaç kararlı ve öfkeli adım attı, orada durdu. Pelerinine sımsıkı sarılmıştı. Sadece kızgın yüzü deve derisinden terlikleri ve sağ elinde tuttuğu uzun tesbih görünüyordu. Göstericilere mağrur bir bakış attı, sonra gözlerini Hamdan'a dikti. Hamdan da çok saygılı bir şekilde konuşmaya başladı.
''Vekil Harç Hazretlerine güzel bir gün dilerim.''
Efendi bu selama karşılık olarak eliyle bir hareket yapmakla yetindi. ''Kim bunlar?'' diye sordu.
''El Hamdanlar Haşmet Mehapları.''
''Evime girmelerine kim izin verdi?''
''Burası onların Vekil Harcı'nın evidir.'' diye ustaca cevap verdi Hamdan. ''Dolayısıyla bu insanların da evi ve sığınağı sayılır.'' Efendinin yüz ifadesi yumuşamadı.
Kaba davranışlarınızı haklı çıkartmaya çalışıyorsunuz.
Biz bir aileyiz dedi Dabis Hamdan'ın yumuşak tavrına sinirlenerek. Hepimiz Ethem ile Umayma'nın çocuklarıyız.
O eskidendi dedi efendi sinirlenerek. Allah için insanların yerlerini bilmelerini isterdim.
Yoksulluk içinde yaşıyoruz, zulüm altında ıstırap çekiyoruz dedi Hamdan.
Hepimiz bizi bu ıstıraptan kurtarmanız için size başvurmamız gerektiği konusunda hemfikiriz.
Bu noktada Tamar Hennan'ın sesi duyuldu. Hayatın üzerine yemin ederim, yaşadığımız hayat hamam böceklerini bile iğrendiriyor.
Çoğumuz dilencilik yapıyoruz dedi Dabis sesini yükselterek. Çocuklarımız açlık çekiyor, çete liderlerinden yediğimiz dayaklardan yüzlerimiz şişiyor. Cebel Avi'nin çocuklarına bu vakfın mülklerinin varislerinin saygınlığına yakışır şeyler mi bunlar?
Efendi tesbihini daha sıkı bir şekilde kavradı.
Ne mülkü?
Hamdan Dabis'in konuşmasını engellemeye çalıştı ama Dabis bir sarhoşun cüretkarlığıyla atıldı.
Vakıf efendim kızmayın. Sokağımızdaki herkesin, her birimizin sahibi olduğu ve etrafımızdaki çöldeki tüm mülkleri içeren büyük vakıf. Cebel Avi'nin vakfı efendim.
Efendinin gözlerinden öfke fışkırıyordu, bağırmaya başladı.
Burası babanla büyük babamın mülkü ve buranın sizinle hiçbir ilgisi yok. Bu masalları yayıyorsunuz ve kendiniz de inanıyorsunuz. Ama hiçbir kanıtınız da yok. Haklı bir gerekçeniz de.
Dabis ile Tamar, Henna'nın da aralarında olduğu birçok kişi konuşmaya başladı.
Ama herkes biliyor ki... Herkes mi? Benim evimin sizlerden birine ait olduğuna dair bu hikayeleri yaymanız, sizin bu ev üzerinde hak iddia etmeniz için sebep midir? Sizi pislikler, uyuşturucu bağımlılarından oluşan bir sokak. Bu mülklerin gelirinden tek bir kuruş göreniniz oldu mu?
Bir süre sessizlik oldu, sonra Hamdan cevap verdi.
Atalarımız eskiden vakıftan gelir alıyordu. Kanıtınız var mı?
Bize öyle söylediler diye cevap verdi Hamdan. Biz de onlara inanıyoruz.
Yalan, hepsi yalan diye bağırdı efendi. Ben sizi buradan kovdurmadan kendiniz gelin.
10 şart hakkında bilgi verin bize dedi Dabris kararlılıkla.
Neden yapayım bunu diye bağırdı efendi. Sen kimsin, emirlerden sana ne?
Onlar bizim emirlerimiz. Bu noktada kapının arkasından Vekil Harc'ın karısı Hüda Hanım'ın sesi duyuldu.
Bırak onları da içeri gel. Onlarla tartışarak sesin kısılmasın.
Beraberce bir sonuca varmamız için yardımcı olun hanımım dedi Tamar Henna.
Hüda Hanım'ın sesi öfkeden titredi.
Güpegündüz soygun bu.
Allah sizi affetsin hanımım dedi Tamar Henna içer demişti.
Kendini konağa kapatmış olan büyük babamız gerçeği biliyor.
Cebel Avi diye başını yukarı doğru kaldırarak bağırdı Dabis.
Gök gürlemesini andıran bir sesle.
Gel de ne hale düştüğümüzü gör. Bizi acımasız insanların insafına bıraktın.
Sesi o kadar güçlü bir şekilde yankılandı ki aralarında bazıları büyük babalarının konaktan onu duyabileceğini düşündü. Derken efendi öfkeyle titreyen bir sesle konuştu.
Defolun, defolun buradan.
Giderim dedi Hamdan mutsuzlukla. Olduğu yerde arkasına dönüp dış kapıya yöneldi. Herkes sessizlik içinde onu izledi. Dabis bile ama o başını tekrar kaldırarak bir kez daha aynı güçle ''Cebel abi!'' diye bağırdı.
10. ayrımın sonu. Sayfa 106.